Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Sana da merhaba Serdar. Nereye bakacağım şaşırdım.
Bana bak. Gözün hep bende olsun.
Evet,
Nereye
hep böyle
gidersem
zaten.
gözün bende
Evet.
olsun yani. Kameralara bakma. Bana bak. Bugün niye bu kadar çok uğraşıyoruz'u konuşacağız. İyi hissetmek için, sorun yaşamamak için, problem çıkmaması için, ayakta kalabilmek için. Yahu niye bu kadar mücadele ediyoruz? Şart mıdır? Fıkra'da da diyor ya. Şart mıdır hocam? Niye bu kadar uğraşmak zorunda kalıyoruz ya? Hayat daha kolay bir yer olamaz mı?
Olsaydı keşke.
Olsaydı
Evet,
keşke ya.
evet. Yani neler için ne kadar uğraşıyoruz, değil mi? Ya az önce klimayı açacaktık. İşte orada kar tanesi görülürse ne oluyor? Güneş görülürse ne oluyor?
Doğru.
Benim için çok zor oluyor dedim.
Dört
Berkcan
kişi.
dedi ki benim için de zor. Sen dedin ki Google'a bakıyorum.
Her defasında bakıyorum.
Klimayı açmak niye bu kadar
Bu
zor?
kadar zor ya.
Evet.
Niye uğraşıyoruz?
Evet. İşte buradan böyle başlayalım yani. Niye uğraşıyoruz?
Bana
Çünkü
mı soruyorsun?
zor. Evet.
Valla bence genel olarak sıkıntımız etrafımızda hayatımızı kolaylaştıran insanların büyüdüğümüz zamanlarda olmayışı. Bunu dert eden, ya niye bu kadar çok uğraşıyoruz diyen insan biraz hassas bir insandır. Hem hassassan hem de etrafında ya gel paşam, yavrum bunu böyle yaparız. Dert etme ben hallederim bunu senin için diyen birisi yoksa ya da bunun nasıl yapılacağını bize öğretmediyse biraz kendi kendimizi öğrenmekten oluyor bu. Her şeyi kendi kendimize öğreniyoruz. Problem nasıl çözülür, romantik ilişki nasıl kurulur, kriz nasıl yönetilir, duygularımız nasıl ifade edilir, çocuk nasıl büyütülür, misafir nasıl ağırlanır. Her şey kendi başına öğrenilir mi ya? Yazık değil mi bize?
Evet.
Goygoy yapalım diye şey
Ben de
yapacağım.
benim kafamdaki dedim içerik böyle bir şey değildi ama
Sen kendini anlat yani hani.
evet. Yani bir tarafıyla da hem bu yönü var rehbersizlik yol gösterilmeme hali bir de hiçbir şey çabasız ve zorlanmadan olmasın inanca. Ne kadar ekmek o kadar
Köfte.
köfte uğraşacaksın, çabalayacaksın. Tabii çabalamak ve uğraşmak gerekiyor ama sanki böyle çok zorlanmak gerekiyormuş gibi. Yani hayat daha kolay yaşanabilir seçeneği zihnimizde olmayınca kolaylaştı birbirimiz için kolaylaştırma çabamız da olmuyor. Çocuğun burnunu sürte sürte öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Değil mi?
Evet. Bu
Emek olmadan yemek olmaz.
olmaz gibi.
Ama
Evet.
bunun doğru bir tarafı da var. Fakat zorlayıcı olan bir kısım da var. Yani hani emek verelim, çaba harcayalım ama bu kadar da dayak yemeyelim yani.
Evet. Yani o zaten diğer uçlara sıçrayıveriyoruz ya hemen. Yani bu kadar burnumuz sürtülmesin. Hiç mi çabalamayacağız gibi diğer uca gidiyoruz. Tabii ki bir çaba, uğraş içinde olma. Ama çok acı çekmeden, burnumuz sürtülmeden bazen de kolay kolay gidebilir. Bazılarımız bu konuda biraz şanslı oluyor. Belki şansla mı açıklanır? Hani içinde bulunduğumuz çevre. Bazılarımız gerçekten, bazılarımızın her şeyi gerçekten çok zorlayıcı gidebiliyor. Tıkır
Benim
tıkır ilerlemiyor yani.
hayatımda şahit olduğum en zorlu mücadele neydi biliyor musun? Senin akademisyenliğinde İngilizce sınavını geçişin. Çok
Seni mi çok zorladı?
hayır. Şahit olduğum dedim yani.
Evet.
Ne zorlandın ya.
Evet.
Değil mi?
Hep eşiği yükselttiler.
O hep
Tam mı
bir
yakaladı?
kaç kere girdin sınava?
Öf.
Çok değil mi?
Çok kere evet.
Çok kere
Çok kere evet.
girdin ya. Ama hiç vazgeçmedin.
Tabii artık mesela eskiden gözetmen gibi olduğum sınavlarda gözetmenler hocam demeye başlamıştı.
Ben eski sınavcıyım.
Ama şey hiçbir mücadeleden de fark ettiğin üzere
Vazgeçmedim.
vazgeçmeden yani. Evet.
Vazgeçmedim.
Çocuklarla gidiyorduk ya sınava.
Bekar gittik,
Evet.
evli gittik, evli
Evet.
ama çocuksuz gittik, evli
Gittik.
ama tek çocuklu
Tek
gittik,
çocuk.
evli iki çocuklu. Öğretmenler Zeynep Hoca da gel. Ha Zeynep Hoca da geldiyse başlayabiliriz diye.
Ay, 60 ne bileyim 60 neydi? 68 mi? Unuttum şimdi barajları da. 68 aldım, 70 yaptılar yani. Hep böyle ucuz.
Bir de duygusal esnekliği ve olgunluğu olmayanlar da çok zorlanıyorlar. Aslında her problem o kadar zor değil. Ama o kadar yoğun yaşıyor ki her tartışmayı trafikte de ev sahibiyle tartışmasında da komşusuyla yaşadığı problemde de aslında bazen de onu zorlamayacak problemleri çok zor bir problemmiş gibi yaşıyor. Hemen esnekliğini kaybediyor, hemen dışarıdan bakabilme becerisini kaybediyor, içinde kayboluyor, haksızlığa uğradığını düşünüyor, masaya yumruğunu veriyor, debelenmeye başlıyor. Yani debelendikçe iyice dolanıyor, dolandıkça hayata isyan ediyor. Neden hayat bu kadar zor diyor. Ya hayat bu kadar zor değil. Oğlum sen acık yoğun yaşıyorsun bazı durumlarda da yani.
Evet, evet, evet. Ya da hemen bir şey durum olduğuna tamam demek, evet demek, olur demek bir seçenek olmuyor da uzuyor. Mevzu uzuyor. Evet. Aslında evet tamam tamam evet sorun halloldu ve ilerledik. Ile ilerlemeyebiliyor kişi. İç dünya çok karmaşık olduğunda belki.
Değil mi?
Evet.
Bazılarının da tiyatral bir havası oluyor yani. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum yani her şey bu kadar zor olmak zorunda mı diye. Orada biraz o yoğunluk da biraz duygu düzenleme becerisinin olmayışı da o oraya çıkmamıza ve dağılmamıza, zorluk hissetmemize sebebiyet veriyor herhalde değil
evet.
mi?
Aslında değil mi şöyle bir şey yani yaşadığımız başımıza gelen olaylara yüklediğimiz anlamlar durumu daha zor ve karmaşıkta hale getiriyor diyebiliriz yani. Hani çıkan bir aksilikte niye benim bu başıma geldi? Hep zaten başıma gelir gibi bakarsak o aksilik zaten daha da büyük bir zorluk haline
kendine
gelmiş olur. Kendine
doğrulayan kehanetler yaşıyor
evet,
sürekli
evet. Yani aslında hayatta aksilikler oluyor, engeller oluyor, olan oluyor, olmayan oluyor. Ama bunu hayatın normal akışı bir parçası gibi görmeyip daha kişisel baktığımızda gerçekten her şey mi bu zor kadar olur. Zor olur?
Kabul mü bahsettiğin şey Zeynep?
Biraz kabul evet. Evet. Kabul, yani hayatın kendisinin mi olduğunu kabul.
Kabul değil
bu
mi?
Bu inişlerin çıkışların içinde olduğunu kabul. Yani paket bu. Malzeme bu. Bunu kabul edildiğinde o zaman bu kişiselleştirmeden. Bir de böyle hayat niye hep böyle zor inancıyla herkesinki kolay akıyor gibi de görülüyor. Aslında akmıyor çoğu insan için. Akmıyor. Benzer şeyler başkalarının da başına
geliyor.
Geliyor. Bazı istisnai durumlar var dediğim gibi. Bazı kişilerin hayatları çok zorlayıcı oluyor. Onları ayırarak söylüyorum. Mesela son zamanlarda şimdi kendimden örnek. Günlük yaşam içerisinde, gün içinde çok basit olarak çıkabilecek aksilikler, yapılması gerekenler falan. Aşılacak engeller gibi görmek akmayı sağlıyor. Ama hani o anı ketledi, sorun oldu, duvar örüldü, hay büyük aksilik, büyük bir sorun gibi gördüğümüz zaman akış engellenmiş oluyor. Kendime şey diyorum, bu bir engel ve bunu aşmak gerekiyor. Mesela taşınacağız ya birkaç hafta içinde. Yapılması gereken bir sürü bir şey var, organize edilecek. Bir an böyle hepsi dağ gibi geliyor. Ama sonra bunların hepsi aşılacak engeller diye gördüğümde, yani karşımda olan zorlayıcı durumu üstesinden gelebileceğim bir şey olarak gördüğümde kendimi daha güçlü onu atlatılabilecek bir şey gibi görmemi sağlıyor.
Biraz kaygılıların durumları, yönetiş biçimi de onları ciddi büyük aşılması
evet.
güç problemler haline getiriyor değil mi?
Evet.
Daha önce de konuşmuştuk. Bazı durumları kaygılı zihinler o kadar yüce ve kendilerini o kadar cüce,
cüce
gibi
evet.
hissediyorlar ki bu çok zor aşılan ya da uğraşılması çok şey zor meseleler gibi görüyor. Burada tabii bizim inançlarımız, örüntülerimiz, hayata bakışımız, şemalarımızdan bahsediyoruz ama bazılar için de hayat gerçekten zor. Özellikle benim gördüğüm böyle alt ve orta sınıftan ailelerin çocukları, okuyan yazan çocukları, akıllı çocukları, hani bunu da yukarıdan bir yerden söylemiyorum. Ben de bu sınıfa ait bir çocuğum, alt ve orta sınıfa ait bir çocuğum. Oradan gelen çocuklar, böyle zeki çocuklar, kendi kendilerini inşa eden çocukların da çok yol alması gerekiyor. Yani devlet okullarında okuyorlar, sınavlara kendi kendilerine giriyorlar. Yol gösterici kimse yok, bu kariyeri daha önce yaşamış kimse yok. Ailede muhtemelen kendisinden önce üniversite okumuş kimse yok. Varsa da çok yol gösterici olmuyor. Bu çocuklar da nereye gideceğim, nasıl yapacağım diye çok uğraşıyorlar ve bütün bunları yapıyorlar. Ama dikine bir sınıfsal hareketlilik yaşanıyor. Hem statü olarak hem gelir olarak yukarıda bir yerde oluyorlar. Fakat o duygusal donanım, problem çözme donanımı, hayata bakış bir görgü, bilgi olmadığı için de kişiler arası ilişkilere ya da problemlere, kriz yönetimine dair bir bacakları yere sağlam basıyor. Çünkü analitik zekaları çok yüksek ama diğer bacakları hep kısa kalıyor. Çünkü bu görgüye sahip değiller. Çünkü büyüdükleri evde bir kütüphane yok. Çünkü anne babaları dünya görmüş insanlar değiller. Ama bu çocuklar bir sıçrıyor, birkaç kuşakta yapılacak bir işi yapıyor. Sonrasında da hayat böyle insanlar için zor olabiliyor yani.
Evet. Ve de o sıçramada sorumluluklar da fazla oluyor tabii, değil mi? Krizler fazla oluyor. Yönetilmesi gereken durumlar daha komplike oluyor. Ama ona uygun becerileri olmuyor gibi. Şey, sen bunu anlatırken karda kar küreği gibi yani yol açmak durumunda kalıyorlar. Zaten o gidiş zor. Açtıkları yol.
Ama kar yağmaya devam ediyor.
Evet, hem yağmaya devam ediyor hem önü belirsiz aslında. Hı. Nasıl olacak, bir model yok önde. Ama gittiği yerde de daha önce onun etrafından oraya gidip gelen kimse olmadığı için gittiği yerde de yalnız. Hı hı. Gerçekten zorlayıcı. Aslında hı. büyük iş başarmış da. Oluyorlar, evet. Sen de öylesin, ben de öyleyim aslında, öyle değil mi yani? Pek çok insan için. Kimimiz daha eksilerden başlıyoruz, çok daha dezavantajlı olabiliyoruz. Ben kendimi çok eksilerde görmüyorum başlangıç noktama, ama hepimiz kendi ailemiz içerisinde başkasının yapamadığını ya da daha önce şahit olmadığımız şeyleri yaparak ilerledik.
Bazılarımız için de en büyük haksızlık, sanki hayatın hakkını vermek için, çalışkan olmak için, düzgün insan olmak için sırtımızdan mutlaka ter çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü içimizde talepkar bir ses var. Bizden sürekli böyle bir hareket etmemizi bekliyor. Başarılı olmamızı bekliyor. Zorlayıcı duygulara teslim olmamamızı bekliyor. Bunlar olduğunda bizi eleştiriyor, bizi eziyor, bizim kalbimizi kırıyor. Ve biz de bu arada sürekli başarılı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ya da yapmamız gereken bir şey var, yapmıyormuşuz. Ya da yapmamamız gereken boş işlerle uğraşıyormuş gibi hissediyoruz. Ve akşam olup bitap düştüğümüzde, artık konuşacak takatimiz kalmadığında diyoruz ki, hah tamam, günün hakkını verdik. O ses o zaman susuyor.
Hı hı.
Bu da sanki bizim, hani bize dayatılan bir şey gibi değil de bizim inandığımız bir durum haline geliyor. Yani terlemeliyim, kendimi paralamalıyım, oradan oraya koşmalıyım. Ve ancak bunu yaparsam aynı günde birden fazla çok işi halletmeliyim, hepsinde de başarılı olmalıyım diye bir inanç geliştirdiğimizde de her şeyle bu kadar çok uğraşmamız gerekiyor yani.
Evet, evet. Mesela bu şeyde şöyle yansıyor. Yani çocuk yetiştirmek çok zor, çok zorlanıyoruz. Evet, hepimiz için çocuk yetiştirmek zor. Ama biz burada bir tükenmişlik hissediyorsak, orada bahsettiğin denge durumu olmayabilir ya da çalışma hayatı zor, herkes için zor ama bazılarımız için gerçekten çok daha zorlayıcı oluyor. O içsel dengeyi de sağlayamadığı için. Hani günlük hayat zorlaştı, yapılması gerekenler var ama sinir sistemimizin dengesi ona ayak uyduramıyor. Kendi sinir sistemimizi, kendi içsel dengemizi, duygularımızı stabilize edemeden ilerlersek, İşte evet, akşam olduğunda çok zor, tükenmiş oluyoruz. Çocuğu yatırdığımızda biz zaten bitmiş ve tükenmiş oluyoruz. Kendimizi korumadan talepkar sesin ya da günlük hayatın beklentilerini karşılama çabası da her şeyi çok zor hale getiriyor.
Bir de kendi başlarına hayat kurmak zorunda çocuklar var yani. Kendi kendilerine ayakta durmaya çalışıyorlar. Kendi kendilerine eşyalarını alıyorlar, arabalarını alıyorlar. Ben bir özeniyorum ki ya, iki tarafında anneannenin, babaannenin yazlığı var, iki tarafta çocuklara destek oluyor, kredi ödüyorlar birlikte. Abi şöyle biz kendimize bakıyorum, ulan
çocuklar 15 gün birinde yazın, 15 evet, gün bir tarafta.
Evet, evet yani biz her şey için uğraşmak zorunda kaldık ya.
Evet.
Tabii ailelerimiz imkan olduğunca destek olmaya çalıştılar ama onların da imkanları kısıtlıydı. Bu hakikaten çok zordu yani. Her şeyi kendin yapmak yani.
Çocukları kendin büyütmek, değil mi?
Kendim.
Yani yaz dönemleri dahil hani biz bakmak, işimizi ona göre ayarlamak zorunda kaldık. Yani böyle de bir sürü de insan var bunu yapmak durumunda kalan. Benim de en çok gıpta ettiğim şeylerden bir tanesi o yani. Hayatta anneanne, babaanne, dedelerin hayatta olup böyle bir destek verdikleri hayat biçimleri.
Evet. Bazen şey duyuyorum ya, çocuklar o küçük evde oturmasınlar ya, şöyle daha büyük bir evde otursunlar diye düşündük ve böyle bir ev aldık falan.
Oo, o çok benim işte Değil mi? Hayat sınırlarım içinde yok.
Değil mi? Ya da evet. Yani çocuk bir 15 gün bizde kalsın yavrum. Bir gidin tatil yapın. Kendi kendinize biz ilgilenelim torunla falan.
Evet, evet. Ya da en basitinden şimdi. Hani çocuk hasta oldu. Gelip biz bakarız, sen işine gücüne bak gibi. Hani günlük hayatın akmasında bile temelde ihtiyaç orası yani. Değil tatili mi? Geç.
Bir de züğürt tesellisi var ya, hani biz her şeyi kendimiz yaptık. Bence böyle olmasa daha iyi. Yani biz her şeyi kendimiz yaptık demesek de olur yani.
Birilerine her şey çok desek, daha kolay olabilirdi çok daha yani. Kolay.
Senin en çok hayıflandığın şey ne? Ulan bu kadar zor olmasaydı dediğin ne var?
Her şeyi kendimiz yapmasaydık. Ya genel olarak öyle. Hani hayatımız akışı ile ilgili kendi kariyer planımı kendim yaptım. Hani üniversite tercihlerinden başlayarak yani hep böyle bunları kendim yapmak zorunda kaldım. Sonra geçimle ilgili olan durumlar, ekonomik, daha ekonomik destekle yetişkin yaşamını kurmayı isterdim.
İsterdin.
Evet, isterdim.
Fakat bunu izleyen genç arkadaşlarımız varsa şunu da söyleyelim. Biz hiç gocunmadık. Yani zaman zaman bunları konuştuğumuz oldu ama hiçbir zaman vazgeçmedik de yani o... büyük kızımızı koleje vermiştik. Bizim için koleje çocuk vermek çok zordu o dönem. Makarna yapıyorduk. Çocuğunki kıymalıydı. Bizimki sade makarnaydı. Ama o sofralarımız da bizim çok mutluydu. Hiç erinmedik, gocunmadık böyle şeylerden. Eğer bir insan doğru insanlarla beraberse, sağlıklı bir ilişkinin içindeyse, derin bir bağın içindeyse çok insan olmayabilir. Eşin, arkadaşın, çoluğun, çocuğun, kardeşin, böyle derin ilişkilerin varsa da böyle şeylerle uğraşmak insana zul gelmiyor, külfet gelmiyor. Evet. Evet, hayat zor ama yalnız değilim. Herhalde temel o doğru bir yere geldi.
Evet, çok güzel.
Temel his. Eğer yalnız değilsen bu hayatta, o zaman her şey bu kadar zor gelmiyor insana.
Gelmiyor, evet. Şöyle yaslanabildiğin varsa, kol evet. kolaysan, evet. o zaman hatta bu bir deneyime bile dönmüş oluyor. Dönmüş yani oluyor. Zor günleri beraber paylaşma bile ilişkiyi yakınlaştıran kişiye iyi gelen bir şeye dönmüş oluyor. Oluyor,
evet. Şimdi uzun zamandır oturduğumuz evden taşınıyoruz. O eve ilk geldiğimiz zamanlar, kirayı ödemekte zorlanmalarımız, ısıtmakta zorlanmalarımız, biraz da böyle zorlukların hayatın bir parçası olduğunu kabul ettiğimiz zaman da kolaylaşıyor. Keşke böyle olmasaydı. Ama bir taraftan da yalnız değilim ya, bunları hallederiz, geçecek. Hı hı. Çalışacağım, yatırım yapacağım, öğrenmekten, kendime yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceğim ama gençlikte bunlar daha kolay geçiyor. 40'lara, 50'lere ama şey gelmek gerekiyor, biraz daha hazırlıklı olmak gerekiyor. Gerek yani. Meseleleri biraz halletmiş
ama
olmak gerekiyor.
Ama öyle konuşuyorduk yani, bu meseleler 40'lara çözülmüş olsa iyi olur diye.
İyi olur.
Evet.
Hep de korkuyorduk ama.
Evet.
Ya çözemezsek.
Çözemezsek.
Ya bu sadece parasal anlamda değil. Mesela benim kendime ait hissetmediğim bir çalışma alanı vardı. Bir kurum vardı. Şimdi onu da hallettim çok şükür. Ve hiç yalnız hissetmedik ama evet. kritik anahtar, kritik kavram bu.
Evet, yani yalnız hissetmezsek her şey o kadar bize zor gelmez.
Yanımızdakine inancımızı kaybetmezsek.
Kaybetmezsek, evet. O desteği hissedersek.
Ne mercimek köftesi yedik senin yapıyor.
Güzel yapıyorum.
Evet.
Öyle diyelim.
Öyle.
Evet.
Bunlar. Ama biz tabii kendimizi biraz gerçekleştirdiğimizi hissettiğimiz için de bunlar tatlı hatıralara döndü.
Tabii. Evet, evet. Yani birincisi o yalnız hissetmeme. İkincisi belki hani yorumlarda da hep konuşuluyor ya, ortak şeyleri yaşamış olma yani. Sadece bize özgü bir şey olmadığını, pek çok kişinin hayatında öyle evreler ve dönemler olduğunu, umarım kimse için kalıcı olmaz tabii o yoksunluklar. O bizi de bazen, kişiyi de aşıyor çünkü. Üçüncüsü, duyguları böyle çok yoğun da yaşayıp sinir sistemimize çok yüklenmemek. Çünkü öyle olduğunda da her şey çok üst üste ve zor gelebilir. Dördüncüsü belki yaşadığından hani bir kazanç elde etmek için, fayda sağlamak için, rahatlamak için çok efor harcamalıyım, çok çaba sarf etmeliyim, acı çekmeli gibi bir inancın ortada kalkması rahatlatabilir. Hani toparlayayım diye söyledim.
Kendini hayatın merkezinde hissetmek. Evet. Her şey benim başıma geliyor. Her şeyle ben uğraşmak zorunda kalıyorum. Kendini acıyan biri olmak yani. Hı hı. Niye bütün her şey çok zor oluyor? Niye her şeyle ben uğraşmak zorunda kalıyorum? O kendini acıyan hava da bunu hissediyor. Yanılsama aslında. Evet, öyle bir şey. Herkes evet, uğraşıyor, sen evet, de uğraşıyorsun evet. Yani.
Yani aslında o hayatın akışı içinde herkes için bu tür zorlanmaların olduğunu bilmek ve kabul etmek aslında. Hayat bu.
Yani yalnız değilim.
Zorlanırken de hayat benim hayatım bu. İyi anlarda da bu benim hayatımın bir parçası. Sanki zor günler bitecek de hayat öyle başlayacakmış gibi de oluyor ya. Aslında zorluk yaşarken de o hayatın parçası olduğunu bilmek de o geçicilik hissini geçecek, toparlanacak, böyle gitmeyecek hissine yardımcı olabilir.
Ayrılıklar sevdaya, dahil, zorluklar hayata dahil.
Dahil, evet.
Değil mi? Ne güzel söyledin.
Evet, başımıza gelen ya da yapmamız gerekenleri demin söylediğim hani aşılamayacak şeyler değil de üstesinden gelinebilecek engeller gibi görmek yine kolaylaştırıcı olabilir. Ya yani benim başıma neden geldi? Her şey bu kadar zor olmak zorunda mıydı? Vallahi değildi yani. Keşke olmasaydı ama olduysa da bu bir engel ve aşılacak.
Ha. Bence orada insan niye bu kadar zor oluyor diye düşünmek yerine niye burada yalnızım? Bana bir yoldaş lazım, hayatı paylaşacağım biri lazım. Niye yalnız kaldım acaba? Bir bağ kurmakta mı zorlanıyorum diye de bakması lazım yani. Hani zor işler var ama bir de yalnızlık var yani.
Evet.
Bu yalnızlığı yalnızca hani hep duygusal bağlamda söylemiyorum. Meselelerin sadece bizim başımıza gelmediği, herkesin uğraştığı bir şeyler var yani. Daha yeni bir sağlık problemiyle sınandık. Bence o sınavdan alnımızın akıyla çıktık. Dağılmadık, kaybolmadık. Bu tabii senin sayende oldu. Hep şeydin yani, dengeli, mutedil, metindin yani. Hani evet, halledeceğiz, hepimiz aşacağız. Öyleydik. Hepimiz evet, öyleydik.
Evet.
Şey diyebilirdik yani, çok genciz. Bu niye bizim başımıza geldi? Kendime iyi bakıyorum, sağlığıma dikkat ediyorum. Niye bu benim başıma geldi diyebilir demedik yani. Özellikle Zeynep'in başına geldi bu. Kendimi bir kenara çekeyim, burada başrol Zeynep'indi. Ama Zeynep dedi ki bundan ben bir ders çıkarırım. Bu acının, bu sıkıntının benim hayatıma nasıl bir katkı getireceğine bakmak istiyorum dedi yani. Bunu da söyledi.
Evet.
Ve gerçekten de
tren yolculuğu yapmak istemiştim. Onu yapalım yani, evet. Onu değil mi? Yolculukta bakayım istedim
evet,
yani.
Evet. Evet. Bunun bir hatırlatıcı olduğunu öğrendik. Bak hayat kesintilere uğrayabilir. Hayat bir anda bitebilir.
Evet.
Bildiğimiz şeyler bunlar, hep kitabi olarak biliyoruz ama bunu deneyimlediğin zaman bir duvara toslamış oluyorsun. Orada savrulabilirdik, kahredebilirdik. Ama bizim çok şükür toparlanmamız duygusal ve zihinsel olarak da çok sürmedi yani.
Evet. Orada da dediğimiz o yalnız hissetmeme hali çok iyileştirici oldu.
Değil mi?
Birlik, bütünlük, beraberlik, sevdiklerimize ve herkesle.
İlginçtir ya. Huzur deyince aklıma ilk gelen anlardan biri o hastane odasındaki müzik eşliğinde çay içmelerimiz oluyor. O kaldı orada yani bana.
Evet, evet.
Ameliyat o görüntü, sonrasında o görüntü. Evet, yani
evet.
Ankara.
Dönüm noktası diye konuşmuştuk, o kaldı. İz bıraktı, kaldı. Evet.
Değil mi? Bir de şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Kişiliğimizin böyle meselelerde kaybolan, dağılan, neyi nasıl yöneteceğini bilemeyen, söylenen, sızlanan, mızmızlanan, öfkelenen bir tarafı var. Bir de aklı başında bir tarafımız var. Kılavuz tarafımız var, rehber tarafımız var. Abicim bir dur, hani bunu ben bir halledeyim, sen bir geç benim arkama diyen bir taraf. Hepimizde var bu taraf. Bazı durumlarda duyamıyoruz onun sesini ama orada o var. Senin de hani ablacığım dur bunu ben halledeyim diyen bir tarafın. Bir zorlukla karşılaştığımızda bunun belki de hayatın bize sunduğu bir hediye olduğunu da görebiliriz. Aa böyleydi, çok şikayet etmiştim ama çok şükür hani böyle bir şeye döndü deme ihtimalimiz var. Hayatı biraz kabul etmeye ihtiyacımız var ama onu bizim o tepkisel, öfkeli tarafımız ya da kendini acıyan tarafımız yapamaz. Ama o aklı başında kılavuz tarafımız yapar. Böyle bir zorlukla karşılaştığımızda bir şeye bakın, bu durumu hangi tarafım yönetiyor benim? O çocuk tarafım mı yoksa aklı başında tarafım mı? Aklı başında taraf şey diyebilir, ha öyle mi? Peki bir bakalım bu bize ne getirecek? Bunu bir nasıl halledeceğiz? Bir telaş etmeyin çocuklar, bir durun bakalım. Eğer büyüdüğünüz ortamda da böyle aklı başında, aklı selim, olgun biri yoksa bunu yapmak da zor oluyor. Ama bunu biz kendimiz yapmaya başlayabiliriz. Yani bizimle başlayabilir. Değil mi? Bu programı yaparken de aslında hedeflerimizden biri buydu. İnsanların içinde bir sağlıklı bir iç ses olmak. Tamam ya, halledilir, konuşulur, çözülür. Halledemiyorsak da halledemediğimizi kabul edebiliriz. ne zaman halledebileceğimize bakarız diyen bir ses. Hayat bu kadar zor olmak zorunda değil.
Evet. Yani aslında özünde söylemeye çalıştığımız şey, hayatın kendi zorlukları var. Bir de bunu böyle bu şey taraftan, daha dramatik ya da kaygılı taraftan bakıp daha da zor hale getirmeyelim.
Getirmeyelim.
Evet. Sağlıklı, dengeli taraftan problem varsa çözümü de vardır. Engeller aşılır. Kendi başımıza yapamadığımız bir şey olursa yardım alabiliriz. Üstesinden geliriz. Biraz dur bakalım. Yani biraz böyle herkes yaşıyor. Hayat dediğin zaten böyle bir şey. Ama daha önce atlattığımız gibi, geçtiği gibi bu da geçecek gibi bir inançla yaşam zorluklarına yaklaşmak hayat neden bu kadar zor olmak zorundayı bize söyletmeyebilir.
O Merkez Efendi'nin hikayesi var ya, bizi çok etkilemişti duyduğumuzda. Varislerine diyor ki, benden sonra yerime siz geleceksiniz, bir bakın bakalım diyor, neyi düzeltmek istersiniz. Hepsi dolaşıp bakıyorlar, hepsi söylüyor, şunlar şunlar eksik, şunlar şunlar yanlış, bunlar için uğraşmak lazım diye. Merkez Efendi de geliyor, diyor ki her şey yerli yerinde. Biraz da her şeyin yerli yerinde olduğunu.
Her şey olduğunu, merkezinde.
Her şeyin merkezinde. Her şey olması gerektiği gibi. Hayat kusurlarıyla, eksikleriyle, zorlayıcılığıyla bir bütün diye bir kabulü hissettiğimiz anda da hayat artık o kadar zor bir yer olmayacak.
Olmayacak. Evet.
Değil mi?
Evet.
Hadi bakalım. Kolay gelsin. İnşallah bu anlattıklarımız sizin hayatınıza bir nebze olsun kolaylık sağlar. Kanalımızdaki videoları paylaşmayı, beğenmeyi, yorumlar yapmayı, bize önerilerde bulunmayı lütfen ihmal etmeyin. Elinizi bir aile meselesinin sırtından eksik etmeyin. Çokça sevgiler.
Hayat tabii ki hiçbirimiz için bu kadar zor olmasın. Zor olmasın diye biz de buradan elimizden gelen desteği sizlere vermeye çalışıyoruz. Emin olun biz bunları anlatırken aslında kendi kendimize de anlatmış oluyoruz. Ya onu söyleyebilirim. Muhtemelen Serdar'ın da öyle. 50 program öncesindeki Zeynep değilim. Çok daha esnedim. Çok daha şefkat doluyum kendime ve hayata karşı. Bize de iyi geliyor. Birlikte iyi hissetme hali de. 14 Aralık'ta canlı yayında buluşalım istiyoruz. Bunu ilk defa yapacağız. Burada yaptığımız programı canlı olarak sizin karşınızda, sizlerle etkileşim halinde ve sizden gelen soruları da cevaplayarak gerçekleştirelim istiyoruz. Bunun için çok heyecanlıyız canlı yayında buluşacağımız için. Hepinizi bekliyoruz.
Canlı yayın ne zaman?
14 Aralık.
14 Aralık'ta ne var? Canlı yayın.
Canlı yayın.
Zihinlerine kazıyorum. Evet. Canlı yayın ne zaman?
Oo, ne güzel bir taktik. Hiç düşünmemiştim.
Zeka.
Zeka. Evet.
14 Aralık'ta canlı yayın.
Canlı yayın. Görüşmek üzere.